أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından ben Deniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en derin, en kalbi hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın eğitimde, öğretimde, terbiyede, tezkiyede örnekliği üzerinde duruyoruz ve sevgili peygamberimizin ilme ne kadar değer verdiği hususundaki hem sözlerini hem de yaşanan canlı olayları, hadiseleri aktarmaya devam ediyoruz. Saffan bin Assal radıyallahu anh bir gün mescitte bulunan Peygamber Efendimizin yanına gidiyor ve "Ya Resulallah, ilim öğrenmek için geldim." diyor. Efendimiz Aleyhisselam ona, yani çok güzel bir maksatla, niyetle geldiğini belirtmek ve tebrik etmek üzere, "İlim öğrenmek isteyene merhaba. Ey delikanlı, ey genç, sen ilim öğrenmek üzere buraya gelmiş durumdasın. Ehlen ve sehlen, merhaben bikum." Yani hoş geldiniz, merhaba. "Melekler ilme olan sevgilerinden ötürü kanatlarıyla ilim talebinin çevresinde birinci kat semaya kadar halka oluştururlar." Yani sen iyi bir iş için gelmiş durumdasın. Güzel bir niyette gelmiş durumdasın. İlim talebiyle yola çıkmak, sefer etmek çok güzel bir şeydir. Allah bundan razı olur. Melekler bu şekilde bir yola giren kullara rahmet ederler. Onları severler. Hatta sevgileri sebebiyle de birinci kat semaya kadar onun etrafını kuşatırlar. Ona rahmet ederler, merhamet ederler buyuruyor. Tebrik ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Ve bu sözüyle de hepimizi ilim talibi olmaya, bilmediklerimizi öğrenmeye, gerçekleri öğrenmeye, devam etmeye teşvik ediyor. Hani bizde bir söz vardır. Minel mehdi ilel lahdi. El mehd beşik demek. El lahd tabut demek. Yani başlangıçtan son, doğumdan ölüme kadar anlamında. Beşikten ölünceye kadar, mezara kadar bir Müslüman ilim tahsilinden, ilim öğrenmekten bir an geri durmamalıdır. Çünkü innehu kana zalumen cehule buyruluyor. Bizim temel bir vasfımız zalum oluşumuz. Yani doğruyu, cahilliğimiz var, doğru bilmiyoruz. Doğruyu bilmediğimiz için doğru yapmak mümkün değil. Önce bilgi, sonra amel gelir. Doğruyu bilmeden doğru davranmak mümkün değil. Önce doğruları öğrenmek lazım. Bilmiyoruz, cahilliğimiz var. Bildikten sonra doğru yapabiliriz ama bile bile yanlış yapma tehlikesi de var. Dolayısıyla ikinci vasfımız da zalim olmamız. Yani hep haksızlık ve yanlışlık içerisinde bulunmamız. Bu bakımdan bir insanın, bir Müslümanın ölünceye kadar öğrenmesi gereken doğrular asla bitmeyecektir. Ve yapması gereken doğrular asla bitmeyecektir. Müslüman böyle bir sürekli kendisini hem ilim bakımından hem de amel bakımından hem de takva bakımından gelişmeye açık tutması lazım ve geliştirme gayret göstermesi lazım. Dolayısıyla hepimiz ilim talibi ve ilim tahsil etmeye muhtaç kişiler olarak kendimizi görmemiz gerekiyor. Bu durum aynı zamanda Peygamber Aleyhisselam için geçerliydi. Çünkü o da Cebrail'in talebesiydi. Onun da muallimi Cebrail Aleyhisselam'dı. Cenab-ı Hak'tı. Ve Efendimiz Aleyhisselam da ömrünün sonuna kadar hep vahiy aldı Cenab-ı Hak'tan. Ve sürekli ilmini artırmış oldu. Amelini artırmış oldu. Zaten Cenab-ı Hak önceki programda buyurduğumuz, söylediğimiz gibi Rabbim benim ilmimi artır diye dua etmesini Peygamberimize emretmişti. Resul-i Ekrem Efendimiz bizleri daha samimi bir şekilde ilme talip olmaya teşvik içinde hep tavsiyelerde bulunuyor, hep yönlendirmelerde bulunuyor. Ebu Davud'un ilim kitabının 1. babında, Tirmizi'nin ilim kitabının 19. babında ifade edildiği gibi Resul Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim ilim tahsiline yönelirse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta suyun içindeki balıklar bile alim için Allah'tan mağfiret dilerler. Alimin abide karşı üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara göründüğü şekline bakarsak, tabi ay büyük gözüküyor, diğer yıldız da küçük gözüküyor. Bu zahiri görünen kısmına bakarak bunu ifade etmek lazım. Ayın parlaklığı itibariyle ve büyüklüğü itibariyle görünüşteki diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir. El ulema'u verasetül enbiya. Peygamberler altın ve gümüş miras bırakmazlar. Sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse bol nasip ve kısmet almış olur. Böyle ilimle alakalı Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanları burada toplanmış durumdadır. Tabii ki cennetin yolu bilgiden, doğru bilgiden ve o doğru bilgiye uygun doğru amelden geçmektedir. Yani insanın bilgisi doğru olmazsa, inancı doğru olmazsa, ameli salih olmazsa tabii cennetin yolunu bulması mümkün değil. Dolayısıyla cennetin yolunu bulabilmek, bilebilmek, o yolda yürüyebilmek ve o yoldan yürüyerek cennete varabilmek için işin temeli efendim, temelinde ilim bulunmaktadır. İlim tahsili bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim ilmin insana müsbet vasıflar kazandıran, onu Allah'a karşı daha şuurlu hale getiren bir keyfiyete sahip olduğunu haber vermekte ve Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde de قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurmaktadır. Tabii ki bu ayet-i kerimenin, bu ayet-i kerime veya ayetin bu kısmı çokça, çok farklı ağızlarda, farklı mahfillerde, çok farklı bağıntılarla, irtibatlarla bu ayet kullanılmaktadır. Okulların kapısını yazar, üniversitelerin efendim sınıflarda sürekli gündeme getirilir. Kul hem Arapçasıyla hem de mealiyle hepimizin dilinde çokça dolaşan bir ayet-i kerimedir bu ayet-i kerime. Kul hel yestevil lezen ya'lemune vel lezen la ya'lemun innema yetezekkaru ulul elbab. De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri doğruyu düşünürler, anlarlar ve gereğini yaparlar. Tabii bu ayet-i kerimenin geçmiş olduğu Zümer suresine ve ayetin geçmiş olduğu ayet grubuna bir bakmakta fayda vardır kıymetli dinleyenlerim. Bu ayetin yer aldığı Zümer suresinin başında dini ancak Allah'a halis kılarak, sadece Allah'a kulluk yaparak, Allah'ın dışındaki bütün mabutları, tanrıları reddederek ona kullukta bulunmaktan bahsedilir ve bu surede dört defa, yani muhlisen lehuddin, muhlisen lehuddin, sadece Allah'a kulluk yapmak, sırf ona ibadet etmek, Allah'ın dışındaki bütün mabutları reddetmek, Allah'ın dışında başka hiç kimseye kulluk yapmamak vurgusu surede sürekli yapılır. Daha sonra göklerin ve yerin yaratılışı, geceyle gündüzün peş peşe gelişi, güneş ve ayın belli bir yörüngede akıp gitmeleri, insan yaratılışı gibi Allah'ın varlığını gösteren ve üzerinde tefekkür edildikçe kulu marifetullah'a eriştiren kevni ayetlere yer verilir. Çünkü bahsettiğim ayet-i kerime 9. ayet ama 9. ayete gelinceye kadar Zümre Suresi'nin başında bu konulardan bahsediyor. Allah'a ihlasla kulluk yapmak, Allah'ın dışında bütün mabutları tanıları terk etmek, Allah'ın kadri mutlak olduğunu bize gösteren ayetler üzerinde düşünmek, işte bu göklerin yeni yaratılışı, geceye günün peşine gelmesi, insan yaratılışı gibi büyük ayetler, büyük deliller, bunlar ne yapıyor? Bizi marifetullah'a eriştiren bilgiler olmuş oluyor. Ardından marifetullah ve Allah'a kulluk hususunda insanların duyurumu beyan ediliyor. Kim? Allah'ı tanıyan kim? Tanımayan kim? Allah'ı bilen kim? Bilmeyen kim? Alim kim? Cahil kim? Bunların vasıfları sayılıyor ve sonra da demin okumuş olduğumuz ayetin o kısmı söz konusu edilmiş oluyor. Şimdi bu ayetin efendim bu kısımlarına öncesine sonra baktığımız zaman şöyle buyuruluyor. İnsana bir zarar dokunduğunda, başına bir musibet geldiği zaman, bir şeyi kaybettiği zaman, bir zarara uğradığı zaman samimi bir şekilde Rabbine yönelerek dua eder. Kim olursa olsun, hatta müşrik bile, kafir bile sıkıştığı yerde uçak düşerken, gemi batarken ve tehlike anında bakıyorsun ne yapıyor? Bütün benliğini Allah'a yöneliyor ve ya Rabbi beni kurtar diye dua ediyor. Sonra Allah katından ona bir nimet verdiğinde, o başından o musibeti giderdiğinde, o musibeti bir nimetle değiştirdiğinde, daha önce Rabbine dua etmekte olduğunu unutur da, insanları onun yolundan saptırmak için Allah'a ortaklar koşar. Yani tevhidi terk eder, Allah'a yönelmeyi terk eder, Allah'ı unutur, o ya Rabbi demeyi terk eder ve şirke de düşer. Bazı varlıklar Allah'a ortak koşmaya da başlar. De ki küfrünle biraz eline dur. Çünkü sen cehennem ehlindensin. Şimdi böyle kimselere Cenab-ı Hak kafir diyor, müşrik diyor. Ve bu halleriyle bunlar ölürlerse tevhidi tekrar efendim tevhid dönemezlerse ve tevhidi yakalayamazlarsa müşrik olarak ölürlerse inneke mine sahabinler artık o kişi cehennem ashabından olur. Peşinden gelen ayet-i kerime 9. ayet. Gece saatlerinde secde ederek, gece saatlerinde, seher vakitlerinde secde ederek ve ayakta durarak ibadet eden, artık bu kişi böyle sıkıştığı zaman Allah'a yalvarıp da o sıkıntı gidip de nimet eriştiğinde Allah'ı unutan bir kimse değil bu artık. Bu ister genişlik vaktinde olsun, ister dağlık vaktinde olsun, ister rahat, ister zor zamanlarda olsun fark etmez. Allah'ı tanıyan, Allah'ı bilen ve kendisinin de Allah kulu olduğunun şuurunda olan bir Müslüman. Gece saatlerinde secde ederek ve ayakta durarak ibadet eden, ahiret azabından sakınan ve Rabbinin rahmetini arzulayan kimse hiç az önce zikri geçen kimse gibi olur mu? Tabii ki olmaz. Birisi işine geldiği zaman Allah diyor, diğeri bir tam bir marifet sahibi ve Allah'ı hiç unutmuyor. Hatta gece insanların uyudukları, horul horul uyudukları seher vakitlerinde bile gönlünde öyle bir Allah marifeti ve imanı var ki kalkıyor ona secde ederek, kıyamda durarak ve azabından korkarak, rahmetini umarak hep Allah'a yöneliyor. Evvab, sürekli Allah'a yönelen bir kul. Cenab-ı Hak unutmayan bir kul. Burada iki tip insandan bahsediliyor. Bu iki tip insanın özellikleri ayetlerde açıkça ortaya konduktan sonra da de ki hiç bilenlerle bilmeyen de bir olur mu? Ancak selim akıl sahipleri ibret ve öğüt alır. Demek ki kim bilen kim bilmeyen onlar burada net bir şekilde ortaya konmuş olmaktadır. Tekrar ifade etmek gerekirse bilmeyen cahil kim? Küfür ve nankörlük. Sadece başı dara düştüğü zaman Allah'a yalvarmak. Rahata erdiği zaman kulluk ve yakarışı terk etmek. İnsanları Allah yolundan saptırmak için ona ortaklar koşmak gibi menfi durumlar cehaletin ve bilgiden nasipsizliğin tezahürü olarak haber verilmektedir. Yani kim bunu yapıyorsa, Kim bir küfür içindeyse, nankörlük içerisindeyse, sadece başıdara düştüğün zaman Allah'a yalvarıyor da onun dışında Allah'ı unutuyorsa, namazını, niyazını hepsini birbirine karıştırıyorsa ve tam da böyle daha öteye gidip bir de Allah'tan başka mabutlar edinip başkalarını da yoldan saptırmak için çalışıyorsa, bu kişi görünürde rütbesi, makamı, bilgisi ne olursa olsun, bu kişi ayet-i kerimedeki ifadesiyle tam bir cahildir ve bilgiden nasibi olmayan, cehaletin içinde kıvranan bir kişidir. Ayet bu şekilde bunu tarif ediyor. Biz buna, bu durumda olan bir insana, Allah'ı tanımayan bir insana alim diyemeyiz, bilgin diyemeyiz, bilen diyemeyiz, bilgi sahibi diyemeyiz. Çünkü Kur'an buna cahil diyor. Diğer taraftan geceleri secde ve kıyam halinde samimi olarak kulluğa devam etmek. Yani beş vakit farz namazın ve farz ibadetlerin dışında aynı zamanda seher vakti uyanık olup orada secde ve kıyam halinde Allah'a kulluğa devam etmek. Allah Teala'nın ahiretteki hesap azabından korkup ondan sakınmak. Demek ki burada büyük bir ahirete iman olması lazım. Allah korkusu olması lazım. Hesap korkusu olması lazım insanın içinde. Haşyetullah olması lazım. Rahmetin sonsuz olan Rabbinin merhametini ümit etmek gibi güzel hasletlerde hakiki ilmin tezahürleri olarak takdim edilmiştir. Bu vasıflara sahip olanlar okuma yazma bilmeseler de alimdirler. Zira insanın kurtuluşu ilimle amel etmeye bağlıdır. Nitekim Arapçada ortak harflere sahip iki kelimenin manalar arasında da umumiyette bir müştereklik olur. El-ilim ve el-amel. İlim ve amel kelimelere baktığımız zaman bu kelimelerdeki harflerin tamamı ortak olup sadece ikisinin yeri farklıdır. Yani ilim ayin lam mim, amel ayin mim lam. Sonraki mimle lam yeri değiştiriyor ama üçünde de aynı harf var. Ayin lam mim harfleri var. Dolayısıyla bu iki kelime arasında da mana ortaklığı aranmış ve sadece ilmiyle amel eden kimseye alim denilmesi uygun görülmüştür. Modern psikolojide de insanın ancak şuura dönüştürdüğü bilgilerin davranış olarak ortaya çıktığı kabul edilir. Birbirine zıt iki karaktere sahip bu insanlar mukayese edildikten sonra birinci gruptakiler bilmeyenler, ikinci gruptakiler ise bilenler olarak tavsif edilmiştir. Daha sonra da bunların birbirine müsavi olmadığı ilan edilmiştir. Bilenler sınıfına dahil olabilmenin yolları ise devam eden ayette, Zümer 10. ayette şöyle dile getiriliyor. Daima Allah'ın murakabesinde takva üzere bir hayat yaşamak, Allah'ı unutmamak, Allah'ın her şeyi gördüğünü, işittiğini, takip ettiğini, murakab ettiğini bilmek ve bu şekilde bir hayat yaşamak, ihsan kıvamında bir hayat yaşamak, yani biz Allah'ı görmesek de Allah mutlaka bizi görüyor, bunda şüphe yok, hep bu duyguda yaşayabilmek, sonra ihsan sahibi olmak, yani hep kötülüklerden kendimizi uzak tutarak bir başka birisine yardımcı olma, iyilik yapmanın derdinde olmak. Çünkü Cenab-ı Hak iyilik yapanları sever buyuruyor. Yaptığımızı düzgün yapmak. Dini muhafaza için gerekirse hicret etmek. Baktık ki bir yerde ki Efendimiz Aleyhisselam hicreti de şöyle tarif ediyor. Yani kişinin diyor yasakları terk etmesi de hicrettir. Günahları terk eden kişi de muhacirdir. Ta hicreti Efendimiz Aleyhisselam oraya kadar getiriyor. Artık diyor Mekke'nin fethinden sonra hicret diyor kaldırılmıştır ki o Mekke'den Medine'ye hicret etme mecburiyetinin kaldırılmasıdır. Bundan sonra hicret diyor kişinin günahları terk etmesidir. Hatta insanın kendi evinde bile orada yani boş işle veya bir günahla meşgul olma tehlikesi bulunan bir odadan Kur'an-ı Kerim okuyabileceği, namaz kılabileceği bir odaya intikal etmesi bile belki o zaman bu manada bir hicret sayılabilir. Dolayısıyla kişinin Allah'a kulluğunu güzel bir şekilde yapabileceği mekanlara, yerlere gidebilmesi, ve kötü ortamdan uzak durabilmesi de yine bir hicret sayılabilir. Hep bu gayret içerisinde olması, dinin yaşanması ve tebliğ hususunda karşılaşılan meşakkatlere de sabırlı olması, bunlar da yine Allah'ı bilen, alim olan insanların vasıfları olarak 10. ayette dikkatlerimize sunulmaktadır. Demek ki esas ayetin kastı bilen olmak, Allah'ın emrini bilmek, Kur'an-ı Kerim'in ahkamını bilmek, Efendimiz'in sünnetini bilmek, hikmeti bilmek ve onun gereği şekilde davranabilmek. Esas ilim budur Kur'an-ı Kerim'in yaptığı tarife göre. Kıymetli dinleyenlerimiz, bütün bu ayetlerden anlaşıldığı üzere gerçek ilim marifettir, hakikati kavramaktır. Bu ilim insanın basiret ve ferasetini açarak kainatta var olan değişmez gerçeklerle irtibatını kurmasını sağlar. Başka bir ifadeyle eserden müessire götürür, sanattan sanatkara, eserden müessire, yaratılandan yaratana götüren bir ilimdir. Bir ilim dalı, herhangi bir ilim, kişiyi hakimi mutlak olan Allah'a götürüyorsa o ilim hakiki ilim sayılır. Aksi takdirde zihni dolduran fakat kainatın hakikatlerine ulaştırmayan, kişiyi Allah'a karşı takvaya, haşyete götürmeyen kopuk ve müzerret bilgiler Kur'an-ı Kerim tarifine göre ilim sayılmaz. Kıymetli dinleyenlerimiz, burada İmam-ı Gazali Hazretleri'nin işte Kur'an-ı Kerim tabi bütün gerçekleri bize haber veriyor. Kur'an-ı Kerim ayetleri o mahsa hakikattir, mahsa en doğru bilgilerdir. İçinde şüphe bulunmayan bilgilerdir. Orada Cenab-ı Hak hangi bilgini şekilde takdim ediyorsa onu o şekilde öğrenmek gerekir. Ama zaman zaman Kur'an-ı Kerim'in kullandığı bazı lafızlar, kavramlar, ıslahlar zaman içerisinde biraz mana bakımından farklılaşma durumuyla karşı karşıya kalabilmişlerdir. Buna dikkat çekmek üzere İmam-ı Gazali Hazretleri'nin izahları var. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri'nin ilimle ilgili yapmış olduğu açıklamada bizi bu konuda uyaran ve uyandıran bir açıklamadır. İmam-ı Gazali Hazretleri İhya-ül-Din kitabında 1. cilt 46 sayfada şöyle diyor. Diyor ki asr-ı saadette ilim tabiri el-ilm, bilmek, alime, ya'lemu, ilim. Bu tabir Allah'ı, ayetlerini ve onun kulları hakkındaki fiillerini bildirmek için kullanılırdı. İlmin böyle bir çerçevesi vardı. İlim kelimesinin, ilim lafzının ve bu ıslahın esas kastı Allah'ı, Allah'ın ayetlerini ve Allah'ın fiillerini, kullar hakkındaki fiillerini anlatmak üzere kullanılırdı. Bu sebeple Hazreti Ömer vefat ettiği zaman İbn-i Mesud radıyallahu anh ilmin onda dokuzu öldü demiş ve bunu ilim billah, Allah'ı tanımak şeklinde açıklamıştır. Günümüzde bu tabir asli manasından çıkarılıp fasit bir daireye hapsedilmiştir. Hatta fıkhi veya fıkhı olmayan mevzularda hasımlarıyla mücadele ve münakaşa edenlere bile alim denilmiş, bunu yapamayanlara ise cahil gözüyle bakılmıştır. Görüldüğü gibi ilim tabiri hakiki manasının dışında bir takım tali meselelere de kullanılmaktadır. Fakat ayet ve hadislerde faziletinden bahseden alimler öyle sıradan bilenler, alimler değil, Allah Teala'yı, onun emirlerini ve sıfatlarını bilen kimselerdir. Bu tabirin değiştirilmesi ilim talebinde bulunan birçok kimsenin ilim adına yanlış yollara düşerek helak olmasına sebep olmuştur. Gazali'nin gerçekten bu izahı çok dikkate alınması gereken bir izah kıymetli dinleyenlerimiz, kardeşlerimiz. Dolayısıyla ben işte şunu da okursam alim olurum, bunu alim olurum. Belki başkalarının telakkisine göre bize alim diyebilirler, ilim sahibi diyebilirler ama Kur'an-ı Kerim açısından meseleye baktığımız zaman Allah'ı tanımayan, Allah'ın ayetlerini öğrenmeyen, tanımayan, Allah'ın fiillerini, sıfatlarını tanımayan, bilmeyen kimselere Kur'an-ı Kerim alim ismini uygun görmemektedir. Kur'an-ı Kerim'in övdüğü ilim sahibi alim olmak için mutlaka işin içinde Allah'ı tanımak, marifetullah, takva, haşyet, onlar devreye girmesi gerekiyor. Cenab-ı Hak bizleri Efendimiz Aleyhisselam'ın tarif ettiği, ayet-i kerimelerin tarif ettiği şekilde ilim sahibi olabilmeye, alim olabilmeye, bu yolda bu yolun bir yolcusu olabilmeye muvaffak kılsın diyor. Siz değerli dinleyenlerimi Allah'a emanet ediyorum.